Ayrım 6. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 60. 10. kısım. General Effel kendisine nişan verileceğini bildirince Thomas bunu istemedi. Ben sivilim generalim, böyle şeylere pek aldırmam. O halde istediğiniz başka herhangi bir şey var mı Monsieur Leven? Bir miktar Fransız pasaportu temin edebilir miydiniz acaba Sayın General? Damgalı, mühürlü, Naziler gelince burada barınamayacak olan birçok iyi Alman var Paris'te. Sırası gelince bu zavallılara yardımcı olabilmek isterim. General önce bir süre cevap vermedi. Hiç alışılmamış bir istek Monsieur, fakat bu isteğinizi yerine getireceğim. O günden sonra Thomas'ın lüks dairesi birçok ziyaretçi gördü. Thomas bu kişilerden para almıyor, Fransız pasaportlarını karşılıksız dağıtıyordu bunlara. Sadece bir tek şey istiyordu karşısındakilerden. Nazilerin eline geçerlerse sonlarının mutlaka ölüm olacağına dair delil. Bu elindeki pasaportları en çok ihtiyacı olanlara dağıtabilmek için ileri sürdüğü bir şarttı. Thomas bu yeni görevine konsolosçuluk diyordu. Zenginlerden aldığı paranın hiç olmazsa bir bölümüyle yoksullara yardım edebilmek zevk veriyordu ona. Almanya hiç acelesi yokmuş gibi davranıyordu. Fransızlar içinse garip bir savaştı bu. Thomas Leven, Brüksel ve Zürih'e yaptığı yolculuklara devam ediyordu. 1940 yılının Mart ayında bir gün eve her zamankinden erken döndü. Uzun süredir Mimi ile oturuyordu. Bu beraberliğin verdiği alışkanlıkla Mimi, Thomas'ın ne zaman döneceğini bilirdi hep. Bu kez daha erken döneceğini Mimi'ye söylemeyi unutmuştu Thomas. Eve dönerken küçük sevgilime sürpriz olacak diye düşündü. Düşündüğü gibi büyük bir sürpriz oldu bu Mimi için. Thomas dönüp onu Albay Jules Simeon'un kolları arasında bulduğu zaman gerçekten çok şaşırdı Mimi. Monsieur diye söze başladı Simeon, bir yandan da üniformasının sayısız düğmelerini kapamaya çalışıyordu. Bütün suç benim. Mimi'nin bana olan güvenini kötüye kullandım. Onu ben zorladım bu işe. Davranışımın hoş görülecek bir yanı yok. Silahlarınızı seçmekte serbestsiniz. Bu daireyi terk edin ve bir daha da dönmeyin buraya. Simeon'un yüzü önce kızardı, sonra morardı, alt dudağını ısırdı ve başı önünde terk etti evi. Mimi sitemelercesine konuşuyordu. Çok kaba davrandın ona. Seviyorsun herhalde onu. İkinizi de seviyorum. O kahraman ve romantik. Sen ise neşeli ve çok akıllısın. Mimi, seni ne yapacağımı bilemiyorum. Sesi çaresizlik doluydu. Yatağın kenarına oturdu. Birden Mimi'den gerçekten çok hoşlandığını hissetmişti. 10 Mayıs'ta Alman saldırısı başladı. Belçikalılar yanılmıştı. Almanlar ikinci keredir tarafsızlığını ilan eden Belçika'ya saldırıyorlardı. Almanlar 190 tümende başlatmışlardı bu saldırıyı. Karşılarında ise 12 Hollanda, 23 Belçika, 10 İngiliz, 78 Fransız, 1 Polonya tümeni vardı. Müttefiklerin çoğu modası geçmiş 850 uçağına karşılık Almanlarda yepyeni uçaklardan tam 4500 tane vardı. Çöküş göz açıp kapayıncaya kadar geldi. Fransa'da kargaşalık çıktı. 10 milyon Fransız içler acısı bir halde yollara döküldüler. Thomas Leven Paris'teki evinde önce uşaklarına izin verdi. Elinde kalan son pasaportları zor durumdaki Almanlara dağıtıyordu ki uzaktan top sesleri duyulmaya başladı. Elindeki frank, dolar ve sterlinleri ayrı ayrı desteler halinde paketledi. Valizinin gizli bölmesine yerleştirdi hepsini. Mimi de kendisine yardım ediyordu. O sıralar çok solgundu yüzü. Thomas ona karşı dostça fakat biraz soğuk davranıyordu. Albay ile olan serüvenin etkisi tam olarak geçmemişti henüz. Thomas elinden geldiği kadar belli etmemeye çalışıyordu hislerini. Son haberlere göre Almanlar kuzeyden doğuya doğru ilerliyorlarmış. Bir iki parça eşya alıp Paris'i terk eder, güneybatı doğrultusunda gideriz. Yeteri kadar benzinimiz var. Le Manche üzerinden Bordeaux'a, oradan da... Birden sustu. Ağlıyor musun? Mimi hıçkırıklar arasında konuştu. Beni de alıyor musun? Tabii, burada bırakamam herhalde. Ama sana ihanet etmiştim ben. Yavrum, bana ihanet etmiş olabilmen için bu işe Winston Churchill'le başlaman gerekirdi. Oh Thomas, son derece iyisin sen. Ya onu? Onu da bağışlayabilecek misin? Onu bağışlamam daha kolay. Çünkü seni seviyor. Sevgi nedir bilirim. Thomas. Evet. O da bahçede. Thomas irkildi. Ne işi var onun burada? Çok kötü durumda. Ne yapacağını bilemiyor. Görevli olarak buradan gitmişti kısa bir süre için. Şimdi döndüğünde kimseyi bulamamış. Teşkilatın ne olduğu meçhul. Ne arabası var ne parası. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? O söyledi. Bir saat kadar önce geldi buraya. Sana durumu anlatacağımı vaat etmişti bana. Pes doğrusu. Thomas birden gülmeye başladı. O kadar güldü ki bir ara gözlerine yaş doldu. 11. Kısım. 13 Haziran 1940 günü öğleden sonra büyük siyah bir Chrysler Paris'in dış mahallelerinden geçerek güneybatı yönünde yol alıyordu. Parislileri şehirden ve tehlikeden uzaklaştırmaya çalışan sayısız taşıt bu yolu doldurduğu için son derece yavaş yol alıyorlardı. Siyah Chrysler'in sağ tarafında Amerika Birleşik Devletleri bayrağı dalgalanıyordu. Otomobilin tavanına da oldukça büyük bir Amerikan bayrağı yapıştırılmıştı. Ön tamponda CD yani Corps Diplomatik plakası pırıl pırıl parlıyordu. Arabayı Thomas Leven kullanıyordu. Mimi Schambert yanındaydı. Arka koltukta ise bavul ve çantalar arasında neredeyse kaybolmuş Albay Julien Simeon yolculuk ediyordu. Eski fakat şık lacivert elbisesini giymiş, altın kol düğmeleriyle altın kravat iğnesini takmayı da ihmal etmemişti. Thomas'a bakarken yüzünde minnettarlık ve mahcubiyet karışımı bir ifade beliriyordu. Thomas gergin havayı bozmak için elinden geleni yapıyordu. ''Yıldızımız bize talih getirecek.'' O arada gözü arabanın önünde dalgalanan Amerikan bayrağına ilişti. ''Daha doğrusu 48 tane yıldızımız.'' Albay arkada homurdanarak bir şeyler söyleyip duruyordu. ''Korkaklar gibi kaçıyoruz. Kalıp savaşmamız gerekirdi.'' ''Jules'' diye araya girdi Mimi. ''Savaşı çoktan kaybettik. Almanların eline geçersen hemen kurşuna dizerler seni.''
''Kurşuna dizilmek kaçmaktan çok daha şerefli bir hareket.''
Aynı zamanda da çok daha aptalca bir hareket. Thomas lafa karıştı. Ben bütün bu deliliğin ne zaman ve nasıl sona ereceğini merak ediyorum doğrusu. Almanların eline geçersen senin de sonun benimkinden farklı olmaz pek. Thomas arabayı daha serbest sayılabilecek bir ara yola soktu. Yol küçük bir ormandan geçiyordu. Almanlar diye açıkladı. Paris'i üç yönden kuşatmış durumdalar. Açık kalan tek yan Versailles ile Corbeil arası. Şu anda biz tam o noktada bulunuyoruz.
Ya Alman birlikleri buraya da geldilerse?
Bana güvenin. Bu bölgede ve özellikle bu önemsiz ara yolda Almanların olması imkansız. Tam o sıra ormandan çıkmışlardı. Yolun üzerinde karşıdan uzun bir konvoy halinde gelen siyah gamalı haçlı Alman tankları görülüyordu. Mimi bir çığlık attı. Albay Simeon boğazlanıyormuş gibi bir ses çıkardı. Thomas Leven ise sakindi. ''Ne işleri var bunların burada? Herhalde yollarını şaşırdılar.'' Mahvolduk. Simeon'un yüzü kireç gibi bembeyazdı. ''Başlama yine sızlanmaya. Benim de sinirimi bozuyorsun.'' ''Çantamda gizli belgeler var. Bütün Fransız ajanlarının adlarının ve yerlerinin yazılı olduğu listeler.'' Thomas bir an soluğunu tuttu. ''Çıldırdın mı sen? Neden yanında taşıyorsun bütün bunları?'' ''General Eiffel'den emir aldım. Bu listeleri ne pahasına olursa olsun Toulouse'a götürüp birine teslim etmem gerekiyor.'' ''Bütün bunları daha önceden söyleyebilirdin bana. Söyleseydim herhalde beni beraberinde götürmezdin.'' Thomas kendini tutamayarak güldü. ''Bak bu doğru işte.'' Bir dakika sonra Alman tank konvoyunun başıyla karşı karşıya geldiler. ''Tabancam yanımda.'' diye fısıldadı Jules Simeon. ''Ben hayatta olduğum sürece kimse dokunamaz çantama.'' ''Hayatta kalman ancak birkaç saniye sürer. Almanlar sabırlıdırlar, beklerler.'' Arabanın motorunu durdurdu. Alman askerleri tozlu üniformalarıyla arabaya yaklaşıp seyretmeye başladılar. En öndeki jipten inen genç bir subay, bir üsteğmen, Chrysler'in yanı başına kadar gelip askerce selamladı arabadakileri.
''İyi günler, kağıtlarınızı görebilir miyim?''
Mimi kas katı kesilmişti sanki. Bu arada Alman askerleri Chrysler'in dört bir yanını sarmışlardı. ''Peki, peki.'' diye gülümsemeye çalışarak cevap verdi Thomas. ''Amerikalıyız.''
''Bayrağı gördüm.''
Alman subayı çok düzgün bir İngilizce ile konuşuyordu. ''Yine de kağıtlarınızı görmek istiyorum.'' ''Buyurun.'' Thomas pasaportunu uzattı. Üsteğmen Fritz Egmund Zumbusch pasaportu akordiyon gibi açtı. Kaşlarını çatarak bir süre inceledikten sonra direksiyonda oturan şık giyimli, yakışıklı genç adama bakarak sordu.
''Adınız William S. Murphy öyle mi?''
Evet, Thomas eliyle ağzını kapatıp hafifçe esneyerek sıkıldığını belirtti. Eğer bir insanın adı William S. Murphy olmayıp Thomas Lieben olursa, eğer bu kimse Fransız ajanı olarak Alman gizli servisi dosyalarında oldukça geniş yer kaplıyorsa, eğer bu kimse Almanlardan kaçmaya çalışırken bir Alman tank birliğinin tam ortasına düşmüşse, kullandığı arabada Fransız metresi ve Fransız gizli servisinin en yüksek rütbeli kişilerinden biri de varsa ve yetmiyormuş gibi bu Fransız ajanının elindeki çantada çok gizli evraklar ve bir de gizli servise bağlı bütün Fransız ajanlarının adları ve bulundukları yerleri gösteren listeler bulunuyorsa, yapılacak tek şey bütün bunlar mevcut değilmişçesine aldırış etmeyen fakat yolundan alıkonulduğu için sıkılan bir insan gibi davranmaktır diye düşünen Thomas bir kere daha esnedi. Üsteğmen Zumbuş son derece saygılı bir tavırla pasaportu geri verdi. Çünkü o gün 13 Haziran 1940 günü Amerika Birleşik Devletleri henüz savaşa katılmamıştı. Tarafsızlığını koruyordu. Bu durumda Paris'e 13 mil kadar az bir yolu kalmışken bir olay çıksın istemiyordu Üsteğmen Zumbuş. Yalnız mutlu olmayan bir evlilik onu mesleğine bir kat daha bağlı bir subay yapmıştı. Bayanın pasaportu... Güzel Mimi onun ne dediğini tam olarak anlamamıştı ama çantasını açarak istenileni verdi Zumbuş'a. Bunu yaparken de arabanın çevresine birikmiş içeri bakan Alman askerlerine gülümsedi. Tatlı gülümseyişi hemen karşılık gördü Almanlardan. "Sekreterim," diye açıkladı Thomas Lieben. İçinden de her şey yolunda gidiyor. Bir de Simeon'u atladığımı tamam diye düşünüyordu ki olanlar oldu. Üsteğmen Zumbuş başını pencereden içeri uzatıp Mimi'nin pasaportunu geri verdi. Sonra arka koltukta çantalar ve şapka kutuları arasında dizleri üzerindeki siyah çantaya sıkı sıkı yapışmış oturmakta olan Simeon'a döndü. Zumbuş Simeon'dan pasaportunu istemek için elini uzatırken bu işi fazla sert bir şekilde yapmasaydı belki hiçbir şey olmayacaktı. Onun ileri doğru uzanmasından ürken Simeon çantayı iki eliyle sımsıkı tutarak göğsüne yapıştırdı. Bu haliyle yakalanmaktan korka korka dua eden ilk Hristiyanları andırıyordu. "Merhaba." Zumbuş durumdan şüphelenmişti hemen. "Ne var o çantada, bakabilir miyim?" "Hayır, hayır, hayır," diye bağırdı Albay Simeon. Thomas araya girmek için başını çevirdiyse de Zumbuş'un dirseği ağzını tıkadığından konuşamadı. Mimi çığlıklar atmaya başlamıştı. Zumbuş ona doğru dönerken kafasını arabanın tavanına sertçe çarptı ve küfretmeye başladı. Thomas bir kere daha dönmeye çalışınca bu sefer de vites kolu vücudunun en hassas yerine, diz kapağına çarptı. Aptal adam, kahramanlık taslıyor diye içinden Simeon'a küfürler yağdırırken, Simeon'un elinde Fransız subaylarına dağıtılan tabancalardan birinin belirdiğini ve Simeon'un bozuk bir Almancayla bağırdığını aynı anda fark etti. "Çek ellerini yoksa ateş ederim." "Sersem," diye bağırarak Simeon'un tabancayı tutan eline doğru atıldı Thomas. Kurşun kulakları sağır eden bir sesle tavana saplandı. Thomas tabancayı Simeon'un elinden sökercesine aldı ve Fransızca bağırdı. "Bütün işin insanlara zarar vermek senin." Üsteğmen Zumbuş arabanın kapısını açtı. "Çıkın dışarı." Thomas dudaklarında hafif kibar bir gülümsemeyle indi arabadan. Alman subayının elinde bir tabanca belirmişti. Askerler etraflarını sarmışlar, ellerinde silahları hazır bekliyorlardı. Ortalık bir anda derin bir sessizliğe gömülmüştü. Thomas elinde tutmakta olduğu Simeon'un tabancasını fırlatıp yanlarındaki tarlaya otların içine attı. Sonra çevrelerindeki 15 silahın namlularına birer birer göz gezdirdi. Tek çare biraz yüksekten konuşmaktı. Derin bir soluk aldıktan sonra sert, gür bir sesle bağırdı. "Bu bay ve bu bayan benim himayem altındadır. Arabam Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağını taşıyor." "İn arabadan yoksa karışmam." Zumbuş yola geleceğe benzemiyordu hiç. Konuşurken gözlerini bir an bile ayırmıyordu Simeon'dan. "Olduğun yerde dur." Thomas'ın aklına söyleyecek bir şey gelmiyordu. Bu araba Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğu için arabadakiler tarafsız topraklarda sayılırlar. Dokunamazsınız.
Anlamam ben öyle şeyi.
Peki, peki, madem uluslararası bir olay çıkarmak istiyorsunuz, sizin bileceğiniz iş. Birinci Dünya Savaşı'na da böyle bir olay yüzünden girmiştik.
Ben olay çıkarmak istemiyorum, sadece görevimi yapıyorum. Bu adam pekala bir Fransız ajanı olabilir.
Fransız ajanı olsa böyle aptalca hareket eder miydi hiç?
Ver o çantayı bana. Haydi, içindekileri merak ediyorum.
İçinde diplomatik belgeler var. Uluslararası kanunlara göre dokunamazsınız bunlara. Sizi amirlerinize şikayet edeceğim.
İsterseniz hemen şikayet edin.
Anlamadım.
Bizimle geliyorsunuz.
Nereye?
Harekat karargahına. Burada bir şeyler döndüğünü anlamamak için adamın hem kör hem de aptal olması gerek. Geç direksiyona, çevir arabayı geldiğiniz yöne. Kaçmaya çalışırsanız ateş ederiz. Hem de lastiklere değil. Zumbuş'un sesi son derece ciddiydi.
İkinci bölüm, birinci kısım. Thomas Leven içinde bulunduğu odayı dikkatle inceledi. Burası bir yatak odasıydı. Paris'in en lüks dört otelinden biri olan 5. George'un en lüks dairesinden biri, 107 numaralı olanıydı. Çevreye hakim olan renkler altın sarısı, kırmızı ve beyazdı. Birkaç saatten beri damında kamalı haç dalgalanıyordu. Yine birkaç saatten beri otelin önünden Alman tankları birbiri ardından büyük bir hızla geçiyorlardı. Avluda siyah bir Chrysler duruyordu. 107 numaralı dairenin yatak odasında da Thomas Leven, Mimi Schambert ve Albay Jules Simeon da yanında olduğu halde başlarına gelebilecekleri düşünmekle meşguldü. Yakalandıklarından bu yana hemen hemen 24 saat geçmişti. Çıldırtıcı bir 24 saat. Önünde ve arkasında birer tankla Paris'e doğru yol alan siyah Chrysler sonunda otelin avlusunda dinlenmeye çekilmişti. Yol boyunca Alman Harekat Komutanlığı ile bağlantı kurmaya çalışan Zumbuş bunu bir türlü başaramamıştı. Almanların ilerleyişi o kadar hızlı olmuştu ki birliklerin komutanı general bile ancak Paris'in bütünü direnmeyle karşılaşılmadan teslim alındığı zaman durmuş ve aynı otelde karargah kurmuştu. Koridorlarda askerlerin ve subayların çizmeleri tok sesler çıkarıyor, koridorlarda salonlarda makineli tüfekler, cephane sandıkları, telefon tellerinin yarattığı karışıklık nedeniyle yürümek zorlaşıyordu. 3 çeyrek saat önce Üsteğmen Zumbuş 3 tutuklusunu bu odaya kapatıp ortadan kaybolmuştu. Herhalde generale bilgi veriyordu. Siyah deri çanta şimdi Thomas'ın dizlerinin üstündeydi. Arabadan inip yukarı çıkarlarken Thomas önce içindeki eşyaların başına bir iş gelmemesi için kapıları kilitlemiş, sonra da çantayı yanına almıştı. Koridorda öfkeli bir sesin Almanca bağırdığı duyuldu önce. Kapının kanatları şiddetle açıldı. Eşikte son derece uzun boylu bir Alman subayı duruyordu.
''General von Felsenek, sizi görmek istiyor Mr. Murphy.''
Demek hala Amerikalı bir diplomat olduğum inancındalar. O halde şimdilik durum pek kötü sayılmaz diye düşünüyordu Thomas. Hemen kalktı. Çantayı koltuğunun altına sıkıştırdı ve başını dikip yaverin yanından geçerek dairenin oturma odasına girdi. General Erich von Feisenelk uzun boylu, fırça gibi kır saçlı, altın çerçeveli gözlük takan bir subaydı. Thomas'ın gözüne küçük bir masa ilişti. Masanın üzerinde bir kişilik servis hazırlanmıştı. Generali yemek yemek üzereyken haberdar etmişlerdi durumdan. Thomas fırsatı kaçırmadı. ''Yemek sırasında rahatsız ettiğim için gerçekten üzgünüm general.'' General Thomas'a elini uzattı. ''Asıl ben sizden özür dilemeliyim Mr. Murphy.'' General kendi sahte pasaportu ile birlikte Mimi ve Simeon'un da sahte pasaportlarını iade edince Thomas sevinçten bayılacağını sandı bir an. ''Kağıtlarınız düzgün. Üsteğmen'in davranışını bağışlayacağınızı umarım. Yanınızdaki beyin garip tavırları haklı olarak şüphe uyandırmış onda. Yine de yetkisi dışına çıkmakla hata etmiş.'' ''Böyle karışık günlerde bu tür olaylar olabilir general.''
''Olabilir ama olmamalı Mr. Murphy. Alman ordusu mensupları olarak bu gibi durumlarda ne yapılması gerektiğini bilen kişileriz. Diplomatik dokunulmazlıklara saygımız vardır. Orta çağdan kalma haydut şövalyeler gibi davranamayız.''
''Çok doğru.
Sizinle açık konuşacağım Mr. Murphy. Daha geçen hafta başımıza böyle bir şey geldi. Neredeyse Führer'e kadar çıkıyordum bu yüzden. Amiens yakınlarında fazla ateşli askerlerimden birkaçı İsveç hükümeti askeri misyonuna bağlı 2 beyi tutuklamış ve üzerlerini eşyalarını aramışlar. Gidip bu beylerden şahsen özür dilemek zorunda kaldım. Bunun bir daha tekrarlanmaması gerekirdi ama oldu bir kere. Bundan sonra olmaması için elimden geleni yapacağım.'' ''Yemek yemiş miydiniz Mr. Murphy?''
''Hayır.''
''Gitmeden önce birlikte yemek yiyebilir miyiz acaba? Asker yemeği tabii. Otelin mutfağı daha çalışmaya başlamadı. Prunier'in yeri de bugün herhalde kapalıdır. Ha ha ha ha. Alman gulaşına ne dersiniz?
Sizi rahatsız etmezsem.''
''Ne demek, benim için büyük bir zevk sizinle yemek. Kogge'ye hemen bir servis daha getirin. Yan odadaki beyle hanıma da yiyecek bulun.''
''Derhal efendim.''
''5 dakika kadar sonra.'' ''Tatsızca bir yemek değil mi Mr. Murphy?''
''Yo, bu şartlar altında oldukça iyi.'' Thomas yavaş yavaş kendine geliyordu. ''Nedenini bilmiyorum ama adamların bundan daha iyisini yapamıyorlar bir türlü.'' Sayın General, Thomas duyulmaktan kuşkulanırmış gibi alçak sesle konuşuyordu. Bu konuda size bir sır verebilirim.
Şahane bir Almancanız var, Mr. Murphy.
Thomas bir an için kimliğini unutup bu son sözleri Almanca söylemişti. Bu hata hayatıma mal olabilir diye düşündü ve Almancasını isteyerek bozuk bir hale getirdi.
Teşekkür ederim General.
İngilizce başladığı konuşmaya Almanca devam etti. Dadım Mecklenburgluydu. En iyi yaptığı yemekte gulaş ve benzerleriydi.
İlginç değil mi Koge?
Evet efendim, son derece ilginç.
Mecklenburg usulü bir et yemeği nasıl yapılır şimdi anlatabilirim size.
Otoriter tam bir Amerikalı ağzıyla konuşmaya çalışıyordu.
Patatesli gulaş gibi basit bir yemek bile daha ilginç bir hale getirilebilir. Yalnız uzun süredir kafamda bir konu var. Alman ordusuna dağıtılan erzaka soda karıştırıldığı söyleniyor. Doğru mu bu? Evet, her zaman söylenen bir şey bu. Kesinlikle cevap veremem bu sorunuza. Çünkü gerçekten tam olarak bilmiyorum işin aslını. Ama askerlerin uzun süre evlerinden uzak kaldıklarını, karılarından uzak kaldıklarını göz önünde tutarsanız... Anlıyorsunuz tabii.
Tabii General, bu doğru olsun veya olmasın bize en çok faydası dokunacak şey soğandır bu konuda.
Soğan mı?
Patatesli gulaşın esasını soğan teşkil eder. Şu anda da Fransa'da olduğunuza göre soğan bolluğu var demektir. Yapacağınız şey son derece basit. Eşit miktarda soğan, parça et ve...
Bir dakika Mr. Murphy. Koge, hemen not al. Sonra da levazım müdürüne gönder yazdıklarını.
Emredersiniz efendim. Thomas yemek tarifelerini generalin yaverine dikte etmeye başladı. Kapı vurulduğunda Thomas hala yemek tarifini yazdırmakla meşguldü. Bir emirber belirdi açılan kapıda. Doğrudan doğruya generale gelip bir şeyler fısıldadı. Birlikte odayı terk ettiler. Thomas işine devam etti. 2 dakika sonra general döndü. Sakin fakat buz gibi bir sesle Thomas'a döndü.
Ben kendisini azarladıktan sonra üsteğmen Zumbuş üzülmüş ve işi biraz daha kurcalamak için Amerikan Büyükelçiliğine telefon etmiş. Elçilikte Mr. Murphy adında kimsenin olmadığı bildirilmiş kendisine. Bunu açıklar mısınız Mr. Murphy?
Menü 14 Haziran 1940 Güveç çeşitleri. Bu yemekte Thomas Alman generaline karşı bir zafer kazandı. Patatesli gulaş. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur ve tuzlanıp biberlenir. Soğanların yanına kuşbaşı sığır eti parçaları katılır. Sığır etinin pişmesine yakın yanına ufak ufak kesilmiş patates parçacıkları atılır ve son olarak da biraz dilimlenmiş ufak salatalık turşusu ilave edilir. Risi bisi. Haşlanmış pirinç konserve veya taze bezelye ile karıştırılarak tereyağı veya margarinle az ateşte pişirilir. İçine kuşbaşı kesilmiş söğüş et veya sosis ilave edilir. Karışıma isteğe göre baharat konur, özellikle köri. Servis yapıldıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpilir. İrlanda yahnisi. Koyun veya kuzu etini beyaz lahana ile güveçte pişirmenin sayısız yolları vardır. Mecklenburg usulü bunların en iyilerindendir. Kuşbaşı et parçaları tuzlanır ve 1,5 saat haşlanır. Lahananın üst yaprakları koparılır, yapraklar fazla büyükse 4'e bölünür. Lahananın kökü kesilir. Lahana 15 dakika haşlanır ve sonra sularının süzülmesi için hafifçe sıkılır. Bir tencereye bir kat bacon, bir kat lahana, üzerine çeşitli baharatlı ve özellikle karanfilli, kuşbaşı et ve kıyılmış soğan yerleştirilir. Bu sıra izlenerek tencere doluncaya kadar malzeme kat kat yerleştirilir. En üstte de lahana konur. Tencere tepesine kadar daha önce etlerin içinde kaynadığı suyla, yani et suyuyla doldurulur ve aşağı yukarı 1 saat ağır ateşte pişmeye bırakılır. İkinci kısım. Otelin önünden ağır Alman tankları ile askeri kamyonlar geçmeye devam ediyordu. Palet, tekerlek ve motorların çıkardığı uğultu Thomas'ın kulağına olduğundan da güçlü yansıyordu nedense. Alışkanlıkla ne yaptığının pek farkında olmadan cebinden sevgili saatini çıkardı, düğmesine bastı ve birbiri ardına tam 14 çan sesi işitti. Saat öğleden sonranın 2'siydi. General hiç kıpırdamadan onu seyrediyordu. Thomas'ın beyni yıldırım hızıyla çalışıyordu. Başka çarem kalmadı. Son bir kozum var, onu oynayacağım diye kararını verdi Thomas. Bu durumda üzülerek emirlere karşı geleceğim. Kısa bir süre için yalnız kalmamız gerekiyor general.
Beni dinleyin Mr. Murphy ya da gerçek adınız neyse o. Bu durumda derhal bir askeri mahkeme toplamam gerekiyor. Bunu da kolayca yapabilirim.
Bütün istediğim 5 dakika içinde olsa sizinle yalnız kalabilmek. General bir süre bu teklifi düşündü. Sonra dışarı çıkması için yaverine başıyla işaret etti. Yaver odadan çıkar çıkmaz Thomas makineli tüfek gibi konuşmaya başladı. ''Şimdi size son derece önemli bir sır vermek üzereyim general. Ben buradan ayrıldıktan sonra beni gördüğünüzü bir daha hatırlamamak üzere unutacaksınız.''
''Çıldırdınız mı siz?''
Size hayati önemi olan bir açıklamada bulunacağım. Söylediklerimi sadece kendinize saklayacağınıza bir subay olarak şeref sözü vermenizi istiyorum.
Hiç böyle şey duymadım bugüne kadar.
Amiral Canaris'ten kesin emir aldım.
Canaris mi?
Amiral Canaris, her ne olursa olsun Amerikan diplomatı kimliğimden vazgeçmememi bizzat emretti. Ama şimdi şartlar size doğru söylemeye zorladı beni. Lütfen şu belgeyi inceleyin. Thomas Lieven ceketinin iç cebinden ağır hareketlerle çıkardığı bir kağıdı generale uzattı. Okuyun lütfen general. Felzenek uzatılan belgeyi okudu. Köln'deki istihbarat merkezinde görevli binbaşı Luz tarafından imzalanmış, Alman gizli servisi mensuplarına verilen kimliklerden biriydi bu. Thomas belki bir gün işe yarar düşüncesiyle saklamıştı belgeyi o güne kadar. General şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemiyordu.
Siz gizli servisten misiniz?
Gördüğünüz gibi Thomas yeniden kendini toplamıştı. Eğer en ufak bir şüpheniz varsa hemen acele olarak Köln'ü arayın. Bir de arayacağı tutar sapı yuttuk, aramazsa paçayı kurtardık diye kendi kendine hesaplar yapıyordu. Birkaç dakikadan beri kusursuz bir Almanca ile konuşmaya başlamıştı.
Ama takdir edersiniz ki...
Galiba oldu bu iş diye düşündü Thomas, sesini daha da yükseltti.
Yandaki odada bulunan iki kişinin kim olduklarını biliyor musunuz? İkisi de bizim için çalışmayı kabul eden yüksek rütbeli iki Fransız gizli servis mensubu.
Eliyle kucağındaki çantaya vurarak devam etti. Bu çantada Döksiyen bürosunun bütün ajanlarının ad ve adresleri var. Şimdi anladınız mı görevimin ne kadar gizli ve önemli olduğunu? Etkilenen general Felzenek parmaklarıyla masanın üzerinde trompet çalıyordu. Thomas Lieven de bu arada kafasını işletmekle meşguldü. Ajanların adlarını taşıyan listeler yurttaşlarının yani Almanların eline geçerse Almanlar bunların hepsini temizler, ortalık mezbahaya döner. Listeyi Almanların elinden kurtarır da Fransızlara teslim edersem bu sefer de Fransızlar buldukları her Almanın canını alırlar. Böyle şeyler olmasa daha iyi. Savaştan ve şiddet hareketlerinden nefret ederim. Bu çantayı ne yapacağımı iyi düşünüp ona göre karar vermeliyim. Ama buna daha vakit var. Şimdi ilk iş buradan yakayı sıyırmak.
Tamam ama yine de anlamadığım noktalar var. Eğer bu iki kişi bizimle çalışmaya razıysalar bu gizlilik niye?
Düşünün bir kere general, Fransız gizli servisi peşimizde. Her an bir hareket beklenebilir onlardan. Bunun için Amiral Canaris bu iki kişiyi tarafsız bir ülkenin diplomatik himayesinde Paris'ten çıkarmayı ve barış yapılıncaya kadar da Bordo yakınlarında bir şatoda muhafaza etmeyi planladı.
Thomas acı acı güldü. Ama işgüzar bir Alman teğmeninin her şeyi baltalayabileceğini düşünmemiştik doğrusu.
Sıkıntılı bir tavırla başını iki yana salladı. Çok vakit kaybettik, hem de çok değerli saatlerdi bunlar. Bu iki kişi Fransızların eline düşerse neler olabileceğini, bunun neler doğurabileceğini düşünün bir kere general. Köln'e telefon ediyor musunuz?
Size inanıyorsam Köln'e telefon etmemin ne gereği var?
Demek sonunda inandınız bana, teşekkür ederim. Şu halde izin verin, Köln'e telefon edip biraz geciktiğimizi söyleyerek durumu anlatayım.
Etmezseniz memnun olurum. Anlattığım gibi daha geçenlerde böyle bir olay geçti başımdan. Ama ısrar ederseniz...
Ama mecburum Köln'ü bundan haberdar etmeye. Diyelim ki bu kadar gecikmeden sonra buradan çıktık ve biraz sonra tekrar başka bir birlik tarafından yakalandık. O zaman ne yaparız?
Size bir belge veririm. Bu belge sizde oldukça bir daha hiçbir Alman subayı size dokunamaz. Hiçbir zaman.
O zaman olur. Bir nokta daha var general. Üsteğmen Zumbuş'a fazla kızmayın. Görevini yapmaya çalışıyordu ne de olsa. Ya ben gerçekten bir Fransız ajanı olsaydım, o da beni elinden kaçırsaydı.
6. ayrının sonu. Sayfa 73.